Nahum 1. bölüm 3. ayet. Rab tez öfkelenmez ve çok güçlüdür. Suçlunun suçunu asla yanına koymaz. Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar. Onun ayaklarının tozudur bulutlar diyor. Rab geç öfkelenir. Nahum peygamber bu noktayı açık bir şekilde dile getirmektedir. Anımsarsanız işledikleri korkunç günahlar nedeniyle yok edileceklerini anlatsınlar diye Tanrı Yunus peygamberi Ninova kentinde yaşayan insanlara göndermişti. Ninovalılar belki de eski dünyanın en acımasız, en zalim halkı olarak bilinmekteydi ve Tanrı bu insanların işledikleri bu korkunç günahlar nedeniyle kesinlikle yargılanacaklarını bildirdi. Ama sonra ne oldu? Ninova'da yaşayan insanların hepsi tövbe etti ve Tanrı'ya döndü. Açıkçası Yunus peygamberin duyurduğu bildiri insanların yüreklerine işlemişti ve bunun sonucu olarak da tüm imparatorluk içerisinde yaşayan insanların yaşamları dramatik bir şekilde değişmeye başladı. O dönemde büyük bir ruhsal uyanış yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz ama bu uyanış pek fazla uzun sürmeyecekti. Diğer bütün uyanışlar gibi bu da başlangıçta büyük bir hızla yayıldı. Belli bir noktada doruğa ulaştı ve daha sonra da yavaşlayarak sürekliliğini yitirmişti. Geçen yüzyılın başlarında İngiltere'de başlayan ve büyük bir hızla genişleyerek çevresindeki ulusları da etkileyen Wesley uyanışı İngiltere'yi baştan aşağı etkiledi. Ama bu uyanış da diğerleri gibi fazla uzun sürmedi ve kısa bir zaman sonra yavaşlayarak ortadan kalktı. Elbette eskiden yaşanan bu tür ruhsal uyanışlara bakarak bugün yaşayan bizler de o dönemlerle ilgili olaylardan ruhsal bereketler alabiliriz. Ninova'da yaşayan insanlar günahlarından tövbe etmişler ve yaşamlarını Rab'be yaraşır bir şekilde yaşamaya başlamışlardı. Yunus peygamberin Ninova halkına yaptığı uyarıdan 100 yıl sonra bu kez Nahum peygamber biraz önce okuduğumuz ayette Tanrı'nın geç öfkelendiğini söylüyordu. Ama Tanrı'nın sabrının da bir sınırı olduğunu unutmamalıyız. Yüce Tanrı geç öfkelenir, sabreder ama öte yandan da hiçbir zaman suçluyu suçsuz çıkarmaz. Nahum peygamber bu bildirisinde Tanrı'nın sabrının sona erdiğini, saatin 12'ye geldiğini, bu yüzden yargının gecikmeksizin gelmekte olduğunu duyurmaktadır. Rab suçluyu hiçbir zaman suçsuz çıkartmaz. Diğer bir deyişle suçluyu hiçbir zaman beraat ettirmez. Tanrı geç öfkelendiği için onun adaleti yargıladığı davalarda görülmektedir. Tanrı'nın bu kent için belirlediği yargı 100 yıla yakın bir zamandan sonra gerçekleşmiş olmakla birlikte doğru ve adil bir yargıydı. Tanrı hiçbir zaman kötülerin yaptıklarını yanlarına bırakmaz. Eğer tövbe edip geri dönmezlerse Tanrı'nın eli sürekli olarak onların yakasında olacaktır. Kendi günahları uğrunda haç üzerinde ölen Rab İsa'yı kurtarıcıları olarak kabul etmedikçe de işlemiş oldukları günahların hesabını vermek zorunda kalacaklardır. Tanrı'dan kaçış yoktur ve bu Tanrı hamdolsun doğru ve adil bir Tanrı olduğu için olacaktır. Evet sevgili arkadaşım, sizin de anlayacağınız gibi Tanrı'nın bağışlaması insanların birbirlerine bağışlamalarından farklı bir bağışlamadır. Birisi bize karşı suç işlediğinde bu kişiyi bağışlamak istediğimizde ona seni bağışlıyorum ya da seni affediyorum diyoruz ve konu burada bitiyor. İşlenen suçun karşılığı olan ceza bu kişiye ödetilmiyor ve konu zamanla unutuluyor. Oysa Tanrı insanı bağışladığı zaman bunu bir şeye dayanarak yapar. Çünkü Tanrı günahı, suçu kutsal olduğu için görmezlikten gelemez. O suçun cezasını kesinlikle vermesi gerekir. Bu nedenle Tanrı bizi ancak bir şeye dayanarak bağışlayabilir. İsa Mesih bizim günahlarımızın gerektirdiği cezayı kendi üzerine aldığı için Tanrı onun önünde tövbe ettiğimiz zaman bizi adil ve doğru bir şekilde bağışlar. İşlediğimiz günahların gerektirdiği cezalar ödenmiş olarak bağışlanıyoruz. Böylece Tanrı'nın önünde İsa Mesih sayesinde aklanmış ve doğru sayılmış oluyoruz. Unutmayalım ki bu dünyanın yargıcı Tanrı'dır. Tanrı sadece bu dünyanın yaratıcısı değildir. Sadece bu dünyayı yönetmekle de kalmaz. Aynı zamanda tüm bu evrenin yöneticisidir ve şunu da unutmamalıyız ki Tanrımız öyle sıradan yargıçlar gibi de değildir. Sizi serbest bıraksın diye ona rüşvet teklif edemezsiniz. Belli bir soydan geldiğinizi ya da orada ya da burada yüksek makamlarda yakınlarınızın bulunduğunu söyleyerek Tanrı'dan size torpil sağlamasını bekleyemezsiniz. Kendinizin çok zengin biri olduğunuzu söylediğinizde yargıca söyleyip yargıca işinden kovulması için her türlü girişimlerde bulunacağınızı söyleseniz size yine de göz yumulacaktır. Onu parasal yönden memnun edebileceğinizi teklif dahi edemezsiniz. Dünyada her gün insanların birbiriyle olan ilişkilerinde gördüğümüz bu tür yolsuzluk olaylarını örnek alarak Tanrı'yla benzer ilişkiler içerisine giremeyiz. Tanrı kötülük yapanı yargılamak ve ona gereken cezayı vermek durumundadır. Ve kutsal kitap bize insanın yüreğinin sadece kötü ve fesat olduğunu değil ama çok ve oldukça kötü ve fesat olduğunu söyler. Yeremya 17. bölüm 9. ayette bunu görüyoruz. Sevgili dinleyicim, gerçeği söylememiz gerekirse sizin ve benim yüreğimde ne kadar kötülük bulunduğunu anlamış veya kavrayabilmiş değiliz. Tanrı'nın önünde ne altlar işlediğimizi herhalde hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu halde Tanrı suçlu kimseyi suçsuz çıkartmayacağına göre eğer bizler affedilmeyi ya da suçsuz sayılacaksak işlediğimiz suçların gerektirdiği cezanın birisi tarafından ödenmesi gerekmektedir. İşte Tanrı'nın bizim yararımız için kurtarıcı göndermesinin nedeni de budur. Sevgili dinleyicim, bu çağda bir kimse veya bir ulus İsa Mesih aracılığıyla açıklanan Tanrı'nın hazırladığı kurtuluşu reddederse o zaman Tanrı yargısı bu kişi ya da ulusun üzerine inmek durumundadır. Bunun başka bir yolu yoktur. Rabbin yolu kasırga ve fırtınadadır ve bulutlar onun ayaklarının tozudur diyor ayet. Tanrı bugün doğa içerisinde bile hareket etmektedir. Gökyüzünde gördüğümüz bulutlar onun denetimi altındadır ve onun amacına hizmet ederler. Tabiat ana dediğimiz doğa kendi başına hareket eden bir güç değildir. Tanrı'nın yap dediği şeyleri yapan bir varlıktır. Tanrımız yaratıcıdır, kurtarıcıdır ve yargıçtır. Bütün gelişmeleri yönlendiren O'dur. Denetim O'nun ellerindedir. Bu nedenle tüm sorunlarımızı O'nun ellerine teslim edip yaşamımızı yönlendirmesi için O'na bırakmalıyız. Çünkü O iyidir, lütuf doludur ve aynı zamanda da kurtarıcıdır. Nahum 1. bölüm 4. ayette bir buyrukla kurutur denizi, kurutur bütün ırmakları, solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri ve Lübnan'ın çiçekleri diyor. Değerli dinleyicim, okumuş olduğumuz bu ayetin gerçekleştiğini yine kutsal kitapta çeşitli olaylarla görmekteyiz. Örnek vermem gerekirse Kızıldeniz ile Ürdün Nehri'nin kurumalarını sayabiliriz. Burada adı geçen Başan, Karmel ve Lübnan İsrail topraklarının en verimli ovalarıdır. Karmel, Esdraelon Vadisi'nde bulunmaktaydı ve Megiddo bu bölgenin en gelişmiş kentiydi. Burası gerçekten de yeryüzünün en verimli ovalarından biri olarak kabul edilmektedir. Buradan yukarıya, kuzeye doğru gidildiğinde Beyrut'tan eski Sayda kenti kalıntıları arasında kalan Lübnan topraklarına varırsınız ki burası da gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Bahar aylarında buraya gelenler her çeşit sebzeyle birlikte tüm ülkede yeşeren meyve ağaçlarını ve arka planda kalan dağların üzerindeki karları görür. Evet, portakalından limonuna kadar tüm narenciye ürünleri, şeftalisinden elmasına kadar bütün meyve çeşitleri bu topraklarda bol bol yetişir ve bu topraklar gerçekten de çok verimli topraklardır. Ama şimdi Nahum peygamber bu bölgede büyük bir kuraklık yaşanacağının haberini veriyor. Amerika'da 1930 yıllarında yaşanan o korkunç kum fırtınalarını belki hala anımsayanlar vardır. Dr. Vernon McGee diyor ki ben her zaman o kum fırtınalarını Tanrı'dan gelen bir yargı olarak düşündüm. Ama o dönemlerde ülke çapında ruhsal bir uyanış yaşanmış olsaydı Amerika olarak eminim 2. Dünya Savaşı'na ya da daha sonra bulaştığımız çatışmalara bulaşmazdık. Ne var ki Rab tarafından gelen böyle bir cezaya rağmen o dönemin insanları bu olaylardan gerekli dersi çıkartmadılar diyor. Yorumcu Dr. Vernon McGee. Nahum 1. bölüm 5. ayette dağlar Rabbin önünde titrer, erir tepeler, yer sarsılır önünde, dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer diyor. Rab Tanrı yaratıcı olandır ve tüm evrenin yönetimini elinde tutan da O'dur. Dağlar titrer ve tepeler erir sözü bellidir ki depremlerden ve yanardağ patlamalarından söz etmektedir. Meydana gelen her çeşit felaketin, sel baskınlarının, depremlerin, kasırgaların sorumlusu olarak Rabbi suçlayabilirsiniz. Ama bu olaylar sırasında yaşanan ölüm olaylarından Rabbi sorumlu tutamazsınız. Çünkü Tanrı insana akıl verdi. Ve insan sel baskınlarının rahatça yaşanabileceği nehir yataklarına yakın vadiler üzerinde ev yapılmaması gerektiğini düşünmeli ve evini ona göre daha güvenli yerlere kurmalıdır. Türkiye'de yaşayanlar olarak onun sözlerine kulak vermemiz iyi olur. Çünkü ülkemiz deprem kuşağı üzerindedir ve tarih boyunca Anadolu'da sayısız depremin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Eğer bir deprem gelir de sevdiklerinizden birinin veya birkaçının canını alırsa bunun sorumlusu olarak Tanrı'yı suçlamanız hiçbir zaman doğru olmayacaktır. Çünkü bunun sorumlusu Tanrı değil bizleriz. Eğer bizler gerekli ve yeterli önlemleri alarak evlerimizi bina etmiş olsaydık bu depremler sonrasında can kaybımız eminim daha az olacaktı. Örnek verecek olursak bugün Japonya'da Richter ölçeğiyle 7.1 şiddetinde meydana gelen bir deprem sonrasında hiçbir can kaybı yaşanmazken Türkiye'de ya da İran'da meydana gelen daha az şiddetli, örneğin 4,6 şiddetindeki bir depremde dahi çok sayıda insanımızı kaybedebilmekteyiz. Aradaki fark nedir? Japonlar önlemini aldılar ve evlerini depreme dayanıklı malzemeler kullanılarak yapıyorlar. Elbette Tanrı'nın depremler üzerinde, doğa üzerinde yetkisi ve gücü vardır. Ama bu tür felaketler geldiğinde suçlanacak kişi kesinlikle Tanrı değildir. Suçlanacak birisi varsa onlar da bizleriz. Sel baskınlarının yaşanabileceği dere yataklarına yakın yerlerde, vadilerde ev yapılmamalıdır. Daha sonra ne tür tehlikeler yaşanılabileceği göz önünde bulundurulduktan sonra güvenli yerler belirlenmeli ve bu güvenli yerlere bu binalar kurulmalıdır. Depremler konusunda da aynı yol izlenmelidir. Zemini sağlam olan yerler seçilmeli ve evler %100 kurallara uyularak çalmadan yapılmalıdır. Nahum 1. bölüm 6. ayette "Onun gazabına kim karşı durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Ateş gibi dökülür öfkesi, kayaları paramparça eder" der. İnsan doğaya karşı direnemeyeceğini çeşitli olaylarla öğrenmiştir. Ünlü yazar Victor Hugo 3 büyük roman yazdı. Toplumun insanın düşmanı olduğunu göstermek için Sefiller adlı romanı, dinin insanın düşmanı olduğunu göstermek için Notre Dame'ın Kamburu adlı romanı ve doğanın insanın düşmanı olduğunu göstermek için de Deniz İşçileri adlı romanları yazdı. İnsanlar bunların her birine çeşitli açılardan yaklaştılar. Din ve dinsel kavramlar tarih boyu insanın düşmanı oldu. Toplumun kendisi de çeşitli açılardan insanın düşmanıdır. İçinde yaşadığımız bugünkü uygarlığın İsa Mesih'in lütfunun dostu olduğunu söyleyemeyiz. Hatta bundan emin olabilirsiniz. Doğanın insanın bir düşmanı olabileceği doğrudur ama aynı zamanda insanın dostu da olabilmektedir. Burada unutulmaması gereken gerçek şudur ki eğer bizler doğaya karşı savaş açmışsak akıntıya karşı kürek çekiyoruz demektir. Ünlü yazar Victor Hugo'nun da yazılarında göstermeye çalıştığı gerçek buydu. Onun gazabı önünde kim durabilir? Kim dayanabilir kızgın öfkesine? Evet sevgili dinleyicim. Bu soru her şeye gücü yeten, bu tanrıya sırt çevirmiş olan Ninova halkına soruldu. Peki siz bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Eğer henüz İsa Mesih'teki kurtuluşu kabul ederek kurtulmuş biri değilseniz size bu soruyu sormak isterim. Belki kurtuluş için iyiliklerinize güvenen birisiniz. Günahtan kesinlikle nefret eden ve bu günahı yargılamayı amaçlayan böylesine kutsal bir tanrının önünde durabileceğinize gerçekten inanıyor musunuz? Böyle kutsal bir tanrının önünde hesap verebilecek durumda mısınız? Oxford Üniversitesi'nin ünlü profesörlerinden ve kendisi de bir Mesih inanlısı olan Dr. Lewis, cehennemden çıkıp cennete doğru yolculuk yapan bir otobüsten söz ettiği bir hikaye yazdı. Bu cehennemde bulunan insanların kısa bir otobüs yolculuğundan sonra cennete gidebileceklerinin anlatıldığı bir hikayeydi. Hikayeye göre otobüs ağzına kadar doluymuş. Ve cennete varıldığında otobüs şoförü otobüsü park etmek için boş bir park yerine götürmüş. Otobüs durduktan sonra şoför yolculara şöyle seslenmiş. Bugün öğleden sonra saat 4'e kadar buradayız. Gezip dolaşın, saat tam 4'te eve gitmek için yola çıkmış olacağız. Ne oldu dersiniz? Saat tam 4 olduğunda herkes otobüsteki yerine geri dönmüştü. Evlerine gidiyorlardı. Evet cehennem artık onların evi olmuştu çünkü gelenlerden hiçbiri cennete kabul edilmemişti. Onlar için cennette herhangi bir yer ayrılmamıştı. Çok eskiden yaşamış olan bir tanrı adamı bu gerçeği şu sözlerle açıklıyor. Günahımla cennete gitmektense hiç günahsız cehenneme gitmeyi tercih ederim. Bu benim için daha iyidir. Onun gazabı önünde kim durabilir sevgili dinleyici? Eğer sizin bir kurtarıcınız yoksa bu durumda kutsal bir tanrının önünde günahlı biri olarak nasıl durabileceksiniz? Gerçekten bu soruyu iyi düşünün. Hiçbir tesadüf sizin böyle bir tanrı önünde durmanızı sağlayamayacak. Evet kurtarıcınız yoksa bu kutsal tanrı önünde asla duramazsınız. Onun önünde durabilmek demek, Mesih'te olmak demektir. İşte Nahum peygamberin önemli dile getirmek istediği konu buydu. Tanrı işlenen günahı kesinlikle yargılamak, cezalandırmak zorundadır. Eğer Tanrı günahı yargılamaz, cezalandırmazsa o zaman bu Tanrı'nın adaletinin güvenilir olmadığı anlamına gelir. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Tanrı adildir ve işlenen her günahın hesabını soracaktır. Bunun tersi düşünülemez. Nahum peygamberin Tanrı'nın gücü ve öfkesiyle ilgili olarak yapmış olduğu bu açıklama Yahuda bölgesinde yaşayan Yahudilere her şeye gücü yeten Tanrı'nın Asurların istilası altında kalacakları zaman koruyup kayıracağına ilişkin her türlü güvenceyi taşımaktaydı. Nahum 1. bölüm 7. ayette Rab iyidir, sığınaktır sıkıntı anında, korur kendisine sığınanlara diyor. Evet, Rab iyidir. Sevgili arkadaşım, bu gerçeği her zaman aklımızda tutmalıyız. Mezmur'da 107. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şu sözleri okuruz. Rab'be şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabbin kurtardıkları, düşman pençesinden özgür kıldıkları. Eğer Rabbin kurtardığı kişiler böyle söyleyemezlerse bu sözleri başka hiç kimse söyleyemez. Bu nedenle ben de bu sözlere katılarak şöyle demek istiyorum. Rab iyidir hem de çok iyidir. Evet, Rab gerçekten de iyidir. Bu gerçeği görüp öğrenmek, anlamak, yaşamak çok güzel. Kim olduğunuzu, nerede yaşadığınızı ve nasıl biri olduğunuzu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki Tanrı sizi seviyor ve sizi kurtarmak istiyor. Henüz kurtulmuş biri değilseniz bunun nedeni sizin Tanrı'nın armağanını kabul etmemiş olmanızdır. Çünkü o sizi kurtarmak istiyor ve kurtaracak da güçtedir. Rab iyidir, Tanrı sevgidir ve o sizi kurtarmak ister. Bu gerçek yaşamın ve kutsal kitabın en çarpıcı gerçeğidir. Rab sıkıntı gününde kaledir ve sığınaktır. Herhangi bir sorunla karşı karşıya geldiğinizde iyi bir sığınağa ihtiyacınız oluyor mu? Öyleyse ihtiyaç duyduğunuz bu sığınak Rab İsa'nın ta kendisidir. Ve kendisine sığınan adamları bilir diyor eski çeviride. Sayısız insanlar arasında kaybolup gitmeyeceğimi bildiğim için gerçekten çok mutlu olduğumu bilmem söylememe gerek var mı? Bazen bir şehirden başka bir şehire gittiğimizde sanki herkesin bizim peşimizden geldiğini sanırız. Bilmem size de oluyor mu? İzmir'den İstanbul'a gidiyorsunuz. İzmir'de bıraktığınız o insan kalabalıkları bu kez İstanbul'da karşınıza çıkıyor. Nereye giderseniz gidin insan kalabalıklarıyla karşılaşmanız mümkün. Bugün yeryüzünde 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Daha henüz gitmediğimiz, görmediğimiz pek çok ülke var. Böylesine çok sayıda insan kalabalığını düşündüğümde bazen kendi kendime şu soruyu soruyorum. Umarım Rab benim adımı, kim olduğumu, kendisine iman ettiğimi hatırlıyordur. Çünkü yeryüzünde o kadar çok insan var ki. Hamdolsun ki Rab benim adımı, kim olduğumu ve kendisine iman eden biri olduğumu unutmayacaktır. Çünkü kutsal kitap bize şu kesin vaatte bulunur. Rab kendisine sığınan insanları bilir. Sevgili arkadaşım, Rabbin sizi, adınızı kaydetmek için tek tek bilgisayara ihtiyacı yok. Gerçekten o sizi kendi kalbi üzerine yazdı. Evet, o sizin adınızı avucuna, avucunun içine yazdı. O sizi tanıyor. Kendisine sığınanların hepsini biliyor ve çok yakından tanıyor. Nahum 1. bölüm 8. ayette ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek. Düşmanlarını karanlığa sürecek diyor. Rabbin kendisi ayağa kalkacak ve Asurları yok edecekti. Bu ayette geçen azgın ya da taşkın sel ifadesi akmakta olduğu yataktan taşan ve akarken önüne gelen her şeyi sürükleyip götüren bir nehir anlamındadır. Bu görüntünün Ninova'yı ele geçirip tüm kenti darmadağın yapan Babil orduları olduğu da düşünülebilir. İsa'dan önce 5. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçisi Stefias, Babil ordusunun Ninova kentini Fırat Nehri'nin aniden taşıp şehrin sokaklarını ve saray kapılarını bastıktan sonra kolaylıkla ele geçirdiğini yazar. Düşmanlarını karanlığa kovacak ya da karanlık düşmanlarını peşinden kovalayacak sözü insanların sürekli olarak cezalandırılacakları yerle ilgili olarak aklımda bir soru oluşturmaktadır. İman etmeyip kaybolan insanların ödülünün ateşten çok karanlık olacağına ilişkin kutsal yazılarda daha çok ayet bulunmaktadır. Bu ayette karanlıktan söz edilirken düşmanlarını karanlığa kovacak denilir. Bu aynı terimi İsa'nın kendisi de İncil'de kullanmış ve Matta 8. bölüm 12. ayette şöyle demiştir. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Bu doğrultuda Matta 22. bölüm 13. ayete de bakabilirsiniz. Fiziksel ateş sadece fiziksel olana yani bedene zarar verebilir ama hiçbir zaman ruhsal olana zarar veremez. Mesih'e iman etmeyip sonsuza ve kaybolan bir insanın sonsuzluktaki o korkunç durumunu düşünmenizi isterim. Düşünün ki gözleriniz görmüyor ve nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Cennetin ateşten çok karanlık olacağına ilişkin düşünce benim aklıma daha çok yatıyor. Bu sizin için yeni bir düşünce olabilir. Öyleyse bu konuyu cehennemin karanlık mı yoksa ateş mi olacağı konusunda sizi araştırmaya davet ederim. Kutsal kitabınız varsa bu konudaki ayetleri şimdiden okumaya, araştırmaya başlayabilirsiniz. Tanrı'nın Ninova'yı yıkacağına ve kurtuluş müjdesini duyuracağına ilişkin aldığı kararda görülen adalet ve iyiliğe biraz daha yakından bakalım. Nahum 1. bölüm 9. ayette Rab'be karşı neler tasarlasanız hepsini yok edecek. ikinci kez kimse karşı koyamayacak diyor. Siz Rab'be karşı ne satarlıyorsunuz? Nahum peygamber bu soruyu doğrudan doğruya ülkesini istila eden Asurlu istilacılara soruyordu. Aslında onlara şunu demek istiyordu. İsrail'in tanrısı ile siz hiç başa çıkabilecek misiniz? Bu ayette geçen o tümünü yok edecek sözü Asurların gücü tamamen kırılacak, yok edilecek anlamına gelir. Bu sözlerin gerçekleşmesiyle ilgili yazıları Yeşaya kitabının 37. bölümünde okuyarak konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. İkinci kere sıkıntı ayaklanmayacak ya da karşı koyamayacaktır. Bu söz Ninova kentine ikinci bir fırsat verilmeyecektir anlamına gelir. Çünkü onlara bundan önce başka da bir fırsat verilmişti. Ve bu fırsat onların artık son şansıydı. Ama verilen bu son fırsata rağmen o kentte yaşayan insanlar tövbe edip Tanrı'ya dönme yolunu seçmediler. Tam tersine Yüce Tanrı'yı açıktan açığa reddettiler. Bu demek değildir ki Tanrı'nın lütfu size artık yetişmeyecek kadar uzaktadır. Hayır, insan kendi özgür kararıyla Tanrı lütfundan o kadar uzaklaşır ki bu bir daha geri dönüp bu lütfa yetişmesini mümkün kılmayabilir. Nahum 1. bölüm 10. ayette birbirine dolaşmış dikenler gibi, kuru anız gibi yanıp biteceksiniz ey ayyaşlar diyor. Dikenler gibi birbirine sarılan, birbirine dolaşan sözü belki de Asur ordularını temsil ediyordu. Asur orduları birbirine o kadar bağlı ve iç içeydiler ki bu orduyu delip geçmenin hemen hemen hiçbir olanağı yoktu. Sanki içkileriyle sarhoşken kuru saman gibi bütün bütün yandılar. Tanrı onları bütünüyle yok edecekti. Bu olayın gerçekleşmesini, daha doğrusu nasıl gerçekleştiğini kutsal kitapta Yeşaya kitabının 37. bölümünde 36 ve 37. ayetlerinde okuyabilirsiniz. Bugün genç nesle özellikle şunu söylemek isterim. Henüz gençken, aklınız ve bilinciniz henüz keskinken Rab İsa Mesih'e iman etme yolunu seçin. Entelektüeller gibi davranıp tüm zamanınızı harcayabilirsiniz. Ben de üniversite yıllarındayken aynen öyle davrandım. Ama şimdi geri dönüp baktığımda o boşa geçen yıllarıma acıyorum. Doğrusunu isterseniz o boşa geçen yıllarıma baktığımda acıyorum. Ya da kendinizi dinsel kurallar içerisinde kaptırabilir ve bir anda kendinizi bir sürü dinsel kurallar içerisinde buluverebilirsiniz. Ya da bütün din ve dinsel hareketlere kapıyı kapatıp kendinizi uyuşturucuya, zevk alemlerine, seks ve kumara bırakabilirsiniz. Ki bunun da sonu yıkım ve ölümdür. Ama Nahum peygamber bizi uyararak sarhoşlar gibi ayakta sallanmayın diyor. Eğer bütün sarhoşlar gibi ayakta sallanıyorsanız hiçbir zaman hiçbir konuda sağlıklı kararlar alamayacaksınız. Geçen akşam eski bir dostum uzak bir yerden telefon etti. Onunla telefonda konuşmak istedim ama ona sen önce ayıl, seninle ondan sonra konuşuruz dedim. Çünkü karşımda bir insan değil, rakıyla kafayı bulmuş birisi vardı. Aslında rakıyla konuşuyordum dersem hiç de abartmış olmam. Size şunu söyleyeyim sevgili dinleyicim. Ninova kenti o denli sarhoş olmuştu ki tövbe etmeye karar verecek kadar dahi gücü kalmamıştı. Dikkat edin de böylesine bir durum sizin de başınıza gelmesin. Diğer peygamberler gibi Nahum peygamber de Tanrı'nın yönetim felsefesine ve insanlar ile olan ilişkilerine çeşitli yönlerden katkılarda bulunmaktadır. Nahum'un burada tanıtmakta olduğu gerçek, siz kabul etseniz de etmeseniz de, anlasanız da anlamasanız da Tanrı'nın herhangi bir ulusun ya da herhangi bir kişiyi cezalandırırken dahi adil ve iyi olduğudur. O sevgi Tanrısıdır, o kaybolmuş kişiyi sever. Elçi Yuhanna'nın da söylediği gibi 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayet. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. İnsanlar kayıpsa, günahlı oldukları için kayıptırlar ve eğer kurtulmuşlarsa, Tanrı'nın hazırlayıp onlara uzattığı kurtuluş armağanını imanla kabul ettikleri için kurtulmuşlardır. Tanrı bu aynı kurtuluş armağanını, kadın olsun erkek olsun, onu kabul edecek her insana vermek ister. Kim bilir bugün dinleyicilerimiz arasında da Tanrı'nın uzattığı bu kurtuluş armağanını kabul edecek bazıları bulunur. Şu anda Rab yüreklere dokunsun ve bu müjdeyi duyanlar bu yolda yaşamlarını Rab'be versinler diye tüm dinleyicilerimiz için dua ediyorum.